tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Belge geçer numaramız 463 32 84. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi. Kısa mesaj numaramız ise 535 472 60 11. Bugün stüdyomuzda doçent doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Tarihçi ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu üyesi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, Güray Kırpık hocamızla az sonra geçen haftadan kaldığımız yerden devam edeceğiz Gaznelilere konuşmaya. Güray Hocam, programımızın meraklıları, değerli dinleyicilerimiz geçen hafta ola ki kaçırmışlardır. Gazneli Devleti'ni konuşmaya başlamıştık. Sizden kısaca bir özetle giriş rica edeyim. Ne zaman Gazneliler kuruldu? Kurucuları kimdi? Buyurunuz hocam.
Evet, Samanoğullarının bünyesinde bir ordu komutanı olan Türk komutan Alptigin tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi kesin olarak 963 yılı olarak Gazne baş şehrinde, Gazne'nin de fethiyle kurulmuş bir devlettir. Levik Hanedanı diye bir hanedan vardı Gurlulardan. Gazne'nin yerli bir toplumu olan Levikler diye bir sülale var, hanedan var. Onları ortadan kaldırarak, bölgeden sürerek Alptigin tarafından kuruldu. Ondan sonra oğulları Bilgetegin, Börütegin ve Sebüktegin sırayla tahta geçtiler 975'te Alptigin'in ölmesi üzerine. 977'den sonra özellikle Sebüktegin'in istikrarlı bir şekilde 997 yılına kadar 20 yıl boyunca devleti genişlettiğini ve gerçek anlamda da kuruluşu tamamladığını görmekteyiz. Sebüktegin çok ağırbaşlı, itidalli ve gerçekten bir devlet adamı, kurucu kişiliğe sahip idi. Devlet kurucu kişiliğe sahip olduğunu onun yaptığı faaliyetlerden anlıyoruz. İki defa Hindistan'a çok planlı seferler yaptı, Hindistan bölgesine. Aynı zamanda da kuzeydeki Samanoğullarına olan dikkatli politikasıyla kuzeydeki varlığını da sürdürmeyi başardı. Siyasi ve sosyolojik olarak da Gazneliler Orta Asya'da ve aynı zamanda Hindistan'da, İran bölgesinde ve Hindistan'da devam etmeye çalışan bir devlet olarak böylece kurulmuş oldu.
Evet. Hocam, üç husus daha vardı geçen hafta vurguladığınız. Bir tanesi Köremen değil de kurucularının Memluk.
Evet, Memluk, ifade edelim. Memluk kelimesinin tam karşılığı bizdeki köle kelimesi değildir. Ondan dolayı Köremen ifadesi kölelikle ilgili türetilmiş bir kelime olduğu için anlamca tam karşılamıyor. Ancak yerleşmiş tabii literatürümüzde, kitaplarımızda kullananlar var. Memluk hür asker için kullanılan bir isimdir, kavramdır. Yani ordunun özellikle kullandığı gulam askerleri için verilen bir addır. Ücretli askeri sınıf demektir. Daimi ordunun adıdır.
Kurucu Alptigin yani, evet, buradan Saman, geliyor değil mi hocam?
Oğuz kendisi boyların bir gulamdır. Aynı zamanda da Alptigin'in oğlu olması dolayısıyla artık hanedan sayılıyor. Yani Alptigin aslında bağımsız. Yani yer yer vergi vermemiş, ayrıca kendisine ait alametler kullanmış. İlk defa bunu da 963 yılında ayrı bir başkent ilan etmesiyle ortaya koymuştur. Ancak sıkıştığında Samanoğlu hükümdarıyla anlaşmak durumunda da kaldığını görüyoruz. Biz bundan dolayı tam bağımsızlık ile kuruluş arasında bir fark var. Yani beylikten devlete gidiş yolu diyoruz biz buna. Yani Alptigin, Sebüktigin beylikten devlete gidişin
önemli temsil eder.
Evet, evet. Ama tabii bağımsızlık vardır. Buna yer bağımsızlık diyebiliriz veya kuruluş vardır sonuçta. Devletin kuruluşu 963'tür. ve devlet artık Gazneliler, Gazneviler ismiyle anılmıştır. Dikkatimizi çeken bir başka şey, Sebüktigyeniler ismiyle anılır. Yani evet. Devletin Sebüktigyeniler diye anılmış olması kaynaklarda gerçek kurucunun Sebüktigyen olduğuna dönük bir işarettir. Yani devlet anlamında bağımsızlık daha çok Sebüktigyen ile başlamıştır.
Hocam daha sonraki programlarımızda göreceğiz ama Selçuklular Gaznelilere karşı zaferi kazandıktan sonra Tuğrul Bey'in Halife Kaim Biemrullah'a yazdığı mektupta onlar kölemendi, memluktu. İşte ben Oğuz soyundan geliyorum manasında ifadeleri var ya. Zamanı gelince de galiba Gazneli-Selçuklu ilişkisini incelerken buraya da bir vurguda bulunacağız.
Evet, tabii Gazneli Sultan ve Selçukluların ilişkileri gerçekten tarihimizde çok önemli bir yer tutar ve çok önemli olaylara imza atılmıştır o dönemde. Dandana Kan gibi işte büyük olaylar vardır. Yeni devletlerin kurulması vardır. Aynı zamanda da Hindistan'da bir fetih politikası uygulayan gerçekten yepyeni bir hanedan gulam ama aslında onlar da soyludur. Onlar da kendilerini bu şekilde savunmuşlardır. Mesela bir örnek verecek olursam Firdevsi Gazneli Mahmud döneminin şairidir. Yani bir Fars şair olmakla birlikte meşhur Şehnamesini evet Sultan Mahmud'a hazırlayarak sunmuştur, tamamlayarak sunmuştur 1022 yılında. Sultan Mahmud birkaç gün boyunca Şehname'yi Firdevsi'nin okumasıyla sarayında dinlemiştir. Ancak bu dinlemesinin sonunda yani uzun bir okumadan sonra Firdevsi'ye tek bir cümleyle şunu söylemiştir. Senin burada anlatmış olduğun bir tane Rüstem, benim ordumda ise binlerce Rüstem var demiştir. Yani oradaki Zaloğlu Rüstem'i değil de kendi ordusundaki Rüstemlerin farklı insanlar olduğunu ve kesinlikle daha üstün olduğunu ifade eden bir uyarısı var Firdevsi'ye. Her ne kadar orada biz Alpertunga ile yani Efrasiyab ile Zaloğlu Rüstem'in savaşlarını görüyorsak da Şehname'de aslında bir Türk-Fars mücadelesinden bahsedebiliriz veya İran-Turan savaşlarının bir adıdır o. Demek ki Gazneli Mahmud işin farkındadır. Yani Firdevsi'ye uyarısını yapıyor, şaire uyarısını yapıyor. Aynı zamanda da şairleri çok koruyan, seven bir insan tabii. Yani entelektüel bugünkü kelimeyle ifade edecek olursak döneminin her türlü sanatını destekleyen bir kişiliğe sahip. Mesela önemli bir isim olarak İbn-i Irak diye bir adam var. Ressamıdır. Yani heykeltıraştır, ressamdır bu adam. Ve sarayında özel olarak görevlendirmiştir. Yine çok önemli Hicviye sanatçılarını, şairlerini, kendisini koruduğunu ve onlara çeşitli caizeler yani ödüller vermek suretiyle onlara sahip çıktığını görüyoruz. Ünlü astronomi bilgini Biruni onun zamanında yetişmiştir. Gazne Devleti'nin vermiş olduğu destekle onunla Gazne Devleti'nin kurduğu medreseden yetişmiştir. Ve Sultan Mahmud'un oğlu Mesud zamanında da Gazne Devleti'nin desteğiyle büyük bir ansiklopedik kitap yani astronomi kitabı yazmıştır Biruni.
Evet. Hocam Türk tarihinin izinde programındayız. Tabii Türk tarihinin izini takip ediyoruz ama zaman zaman güncele de sizin vurgularınızla belki dönmek gerekiyor. Anlattığınız kadarıyla programlarımızda İran coğrafyasında yani bugün İran'ın yaşadığı topraklar üzerinde Akunlardan başlamak üzere Türklerin pek çok hakimiyetleri olmuş. Galiba bugünkü Türkiye-İran ilişkilerini incelerken de Türkiye-İran tarihine de bir bakmak lazım.
Evet tabii az önce söylediğim şey bununla da ilgili oldu. Dolayısıyla tam da isabetli bir soru sordunuz konuyla ilgili olarak. Gerçekten Şehname'de anlatılan Alpertunga ile Zaloğlu Rüstem'in veya Zal'ın oğlu Rüstem'in torunlarının savaşmakta olması ve bir mücadelesi söz konusu. Bu sadece bir destan mıdır? Hayır, bu bir gerçekliktir bir yönüyle. Sasanilerden önce bölgedeki olayları anlatır. İslamiyet öncesi savaşları anlatır Şehname. İslamiyet'ten sonraki dönemi değil. Dolayısıyla 640 yılından önceki, yani İslamiyet'in İran'da ve Orta Asya'da yayılmasından önceki ilişkileri anlatan bir eserden bahsediyoruz. Milattan önceki yıllardan başlayarak...
Sakalara gidiyoruz.
Sakalara gidiyoruz. Akunlara gidiyoruz. Evet. Ve tam olarak da isabetli bir soru sordunuz. İşte Türk tarihinin Hindistan'la alakasını burada görüyoruz. Niçin Firdevsi Sultan Mahmud'a Gazne'de yani Hindistan'da hediye ediyordu bu eserini? Akunların bu ifadesiyle Açıkça söyleyebiliriz ki Akınlar ve dolayısıyla Orta Asya'daki Türkler ve onların liderlerinden, hanedanlarından bahseden bir eser. Alper Tunga Destanı'na da atıf yapan bir eser, evet. Şehname.
Hocam geçen hafta...
Mücadele çok milattan öncelere dayanıyor. Aynı zamanda bu sadece mücadele olarak değil de müthiş bir yani ticari, kültürel, sosyolojik anlamda da etkileşme var. Yani evet. Türk kültüründen Fars kültürüne müthiş bir etki var. Ve aynı zamanda da dönüşme, farklılaşma karşılıklı olarak mücadele var bu safhada. Yani hem kültürel anlamda hem de siyasi anlamda mücadele ve tabii alışveriş var.
Tabii hocam zaten Türkoloji açısından baktığımızda bugün Türkiye Türkçesinde Farsça pek çok kelime var. Farsça düzenine göre yazılmış işte Mesnevi'den başlamak üzere eserler var. Ama en fazla galiba Farsçanın etkisi Azerbaycan Türkçesi üzerinde.
Evet.
Çünkü coğrafya daha yakın değil mi hocam orada?
Evet, daha çok tabii mevcut Güney Azerbaycan üzerinde özellikle daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani sınırlı bölgede vardır. Orta Asya'da her yerde de yoktur. O Selçuklu coğrafyası olması dolayısıyla aynı zamanda yani Farsça içerisinde de şöyle evet. söyleyeyim. %75 oranında Türkçe ile ortak kelimeler vardır. Evet. Yani Türkçeden de çok geçme vardır Farsça'ya. Ben Fars dili ve edebiyatı bölümünde derslerde aldığım sırada ilk sorduğum soru şuydu. Bu Türkçe mi hocam? Türkçe ama aslında ortak %75 demişti hocam. Yani bu 50 yıl boyunca çalışmış bir profesör hocanın verdiği cevaptır. Farsça aslında bir yani dönüşmüş dildir. Yani tarihi Farsça ile şimdiki Farsça arasında da çok farklar olduğundan dolayı Selçuklu döneminde bir medeniyet dili inşa edilmeye başlandığını söyleyebiliriz. Evet. Yani yeni bir dil, içinde Türkçe de olan bir dil var aslında.
Hocam şimdi ilk bölümümüzün son birkaç saniyesindeyiz. Geçen haftadan vurgulamamız gereken zannediyorum bir de Sebüktigin kelimesinin anlamını anlatmıştınız bizlere. Bu da önemliydi. Bunu da bir tekrar edelim. Sonra Gazneli Mahmut'a geçelim.
Sebük ağır, hafif anlamlarına geliyor. Yani iki zıt anlamı da içinde barındıran bir kelime. Bir de ok tutan, yaycı anlamlarına geliyor. Bu üçüncü anlamı daha uygun gibi sanki savaşçı, lider yani alp yeteneğine sahip olan Sebüktigin açısından baktığımızda hem ağırbaşlılık hem de alplik ön plana çıkmaktadır. Sebük kelimesinde bu anlamları görüyoruz. 979 yıllarında iki önemli seferi var Hindistan bölgesine ve bugünkü Afganistan sınırlarının içerisindeki bölgelerin tamamını Sebüktigin fethetmiş olarak çocuklarına bırakmıştır.
Evet, ve Hint seferlerine az sonra değerli dinleyicilerimiz Gazneli Mahmut'la birlikte geçeceğiz. Soracağız doçent doktor Güray Kırpık hocamıza Gazneli Mahmut'un Hint seferlerini.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Güray Hocam şimdi Sebüktigin'den sonra Gazneli Mahmut geçiyor tahta.
Hemen değil. Hemen önce bir buyurun diğer hocam. Oğlu var İsmail başkentte. O geçmiştir. Gazneli Mahmut o sırada kuzey bölgesinde seferdedir. Kendisi zaten Horasan valisi olduğu için şehzade olarak başkente uzaktır. Kardeşi İsmail geçmiştir. Ondan sonra tabii ordu... ve özellikle devlet erkanı Sultan Mahmud'u isteyince İsmail'in tahttan indirilerek Sultan Mahmud'un tahta geçtiğini görüyoruz bir süre sonra. Ve Sultan Mahmud tahta geçer geçmez babasının özellikle Hindistan politikasını daha güçlü bir şekilde uygulama yönünde planlar yapmıştır. Bir diğer taraftan da kuzeydeki yıkılmak üzere olan Samanoğulları topraklarını paylaşma meselesiyle ilgilenmiştir. 999 yılında biz Karahanlılarla Gazneli Mahmut arasında Semerkant'ta yapılan bir anlaşmayla Samanoğulları topraklarının kuzey ve güneyinde paylaşma gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bugünkü anlamda ifade edecek olursak, bugünkü İran sınırları içerisinde bulunan özellikle güney eyalet, yani Nişabur, işte R'ye kadar olan bölge, Hazar Denizi'ne kadar olan bölge tam anlamıyla Gaznelilere geçmiştir. Merv şehri Gaznelilerin elindedir. Serah şehri, Nesa şehri Gaznelilerin elindedir ve Herat Gaznelilerin elindedir. Dolayısıyla bütün Horasan bölgesinin güneyi Sultan Mahmud'a düşüyordu. Kuzeydeki Harezm bölgesi ve diğer Buhara gibi şehirler ise, yani Samanoğulların başkenti ise Karahanlılara verilmiştir. Ali Tegin ve oğullarına düşmüştür. Böylece biz tahta geçişinin hemen bir yıl sonrasında kuzeyde özellikle geniş bir Gazne varlığından bahsedebiliriz. Siyaseten ve özellikle askeri olarak da bölgeye hakim olmuşlardır.
Hocam, Samanoğulları devleti üzerine bu anlaşma yapılırken burada Selçuk Bey'in artık o göçünü gerçekleştirdiğini ve bu anlaşmanın Selçuk Bey ve diğer Oğuz Türklerini de çok yakından ilgilendirdiğini, etkilediğini söyleyebiliriz galiba.
Tabii, şüphesiz bu dönemde Sultan Mahmud'un yapmış olduğu Yusuf Kadir Han'la ve kardeşleriyle yapmış olduğu anlaşma aynı zamanda Selçuklular da ilgilendiriyor. Çünkü Selçuklular bölgeye Oğuz Yabgu Devleti'nden kaçarak gelmişlerdir. Dukak Bey'in oğlu Selçuk Bey'in liderliğinde Cent şehrine, yani Horasan'ın hemen kuzey köşesinde bulunan bugünkü Merv şehri sınırları içerisine yerleşmişlerdir.
Samanoğullarıyla
evet,
da, evet hocam.
Samanoğullarıyla da burada anlaşmalı olarak yerleştiklerini görüyoruz. Tabii yeni bir devlet var. Şimdi Selçukluların da muhatap olduğu Gaznelilerdir. İşte Sultan Mahmud bu meseleyi başlangıçta bu bölgeyle sınırlandırarak, yani onlara sadece Cent şehri ve Mer bölgesinde bir otlak vermek suretiyle onları tutmaya çalışmıştır. Ancak Horasan'da giderek genişleyen ve kuzeyden de sürekli Kınık Boyu'nun dışında da Selçuklulara yardımcı, sığınmacı göçlerin gelmesiyle Harizm Şahlar olayından dolayı biz güneye doğru sürekli kuzeyden kaçış görüyoruz Oğuz topluluklarından. Sürekli olarak Merv ve çevresinde Horasan'da bir Selçuklu varlığının artışından bahsedebiliriz.
İşte bu Gazneli durum, Mahmud da farkında aslında.
Gazneli Mahmud bu durumun baştan itibaren farkındadır. Ve nitekim askeri tedbirlere de başvurmaya başlamıştır. Özellikle de 1010 yılından sonra biz bu askeri tedbirleri artırdığını söyleyebiliriz. Özellikle Selçuk Bey'in ölmesinden sonra oğulları Arslan Yabgu, işte aynı zamanda Tuğrul ve Çağrı Beyler, yeğenleri, onlar tamamen bölgede seferleri artırmış bulunuyorlardı. Yani Horasan bölgesi artık Gaznelilerin elinden çıkma evet. tehlikesiyle karşı karşıyaydı. 1014-1015 yıllarından itibaren de biz bağımsız bir yapıyı hemen hemen bu bölgede görmeye başlıyoruz.
Evet. Hocam, yine o konuyu Gazne-Selçuklu ilişkileri bölümümüzde değerlendiririz ama bir merak ettiğimiz husus da Gazneli Mahmud'un illa ve neden sürekli Hindistan'a sefer yaptı. 16-17 sefer. Tam kesin sayı kaç hocam?
17. Ama evet. Sadece kendisinin başında bulunduğu evet. seferler itibariyle 17'dir. Kuzey seferleri hariç, yani bir taraftan da Irak bölgesine, İran bölgesine, yani Selçuklular üzerine ve Karahanlılarla olan ilişkiler dolayısıyla yaptığı İran bölgesine, Horasan bölgesine yaptığı seferler var.
Ama neden ağırlıklı olarak Hindistan hocam?
Evet, tahta bulunduğu 30 yıl boyunca, 30 yılı aşkın, 31 yıl oluyor. Yani 32'yi de buluyor hatta bir yönüyle. Baktığımızda tam geçiş 98 olarak kabul edersek 32 yıl. Yaptığı sefer sayısı 17. Yani her 2 yıla bir mutlaka bir Hindistan seferi var ki gitmediğinde de başka birilerini göndermiş bulunuyor. Dolayısıyla Gazne ordusu daimi bir taarruz halinde tutuyor.
At üstünde geçmiş evet. önünde, evet.
Şöyle söyleyebiliriz. Şehzadeliğindeki seferlerini de düşünecek olursak Gazneli Mahmud'un 45 yıl boyunca hem Horasan'da hem de Hindistan'da sürekli seferler yapan bir gazi sultandan, hükümdardan bahsediyoruz. Kendisi Türk tarihinde ilk defa sultan kelimesini kullanan hükümdar olarak bilinmekle birlikte kendisi bizzat kullanmak istememiştir. Kendisine ünvan olarak verilmiştir. Yani buna ihtiyaç duymuş birisi değil, bunu hak etmiş birisidir. Yani çok da fazla bunu kullanma gibi bir hevesi olmamıştır. Çünkü kaynaklar kendisine sultan kelimesini kullanıyor. Kendisi ise ben sultanım diye böyle büyük bir böbürlenme içerisinde değil, şahsiyet olarak baktığımızda. Gerçekten fakirden, halktan, yani fakirlerden, halklardan, sanatkarlardan yana tavır tutum takınan bir hükümdardan bahsediyoruz. Adil olmasıyla anılmıştır. Yani Gazneli Mahmud en çok da bu kelimeyi seviyor kendisine sıfat olarak verildiğinde. İşte Nasır kelimesini seviyor. Yani fakirlerin yardımcısı, milletin yardımcısı, adil olan, haksıza karşı haklının hakkını alan durumda bir yönetici olarak görmekteyiz. 17 seferin sebebi nedir? Yani bunu anlamak lazım. Bir, Gazi Sultan Mahmud bir defa kendisi çok idealist bir kişiliğe sahip. Geçen ifade etmiştik, babasının bir nasihatnamesinde bölüm arz ettik. Kesinlikle orduyu boş bırakmayacaksın diyor babası. Yani orduyu boş işlerle uğraştırmayacaksın. Ordunun işi savaştır ve mücadeledir. Boş bırakırsan seninle uğraşır diyor. Yani burada bir hükümdarlık ve devlet vizyonu sahibi şehzadenin aldığı nasihattan, eğitimden gelecekte neler yapabileceğine dair işaret görüyoruz.
Hocam bu çok önemli, evet.
Ve orduya görevini yaptırıyor Sultan Mahmud. Devlete de güç kazandıracak bir tarafa. Nedir bu güç? Devletin gücü ekonomiyle olur. Yani Hindistan bölgesi zengin bir bölge. Aynı zamanda da bir moral ile olur. Yani ordu bölgeye fetih amacıyla gitmiştir. İslamiyet yaymak amacıyla gitmiştir. Ve aynı zamanda da arkasında bütün İslam dünyasının desteğini alacak bir nüfuzla gitmiştir. Yani büyük bir fetih düşüncesiyle gitmiştir. Nitekim orduya da bu motiveyi vermeyi başardığını görüyoruz Sultan Mahmud'un. Sadece bir tane örnek vereyim. Bütün Hinduların, Hindistan'ın tarihi boyunca Hindistan'da tanrı olarak kabul edilen bütün tanrıların anası ve en büyüğü sayılan Mabut Siva'yı ele geçirerek böldürmesi, parçalatması. Bu Mabut Siva
altından tabii hocam, değil mi?
Tabii. Yani bunu ele geçirmesi bütün Hindistan bölgesindeki dini düşünceyi değiştirmiştir. Yani sosyolojik doku, siyasi doku hepsini değiştiren büyük bir olaydır bu. Bu putu kırdığından dolayı kendisine put kıran anlamında put şikest lakabı verilmiş. Hükümdar anlamında. Fatih lakabı verilmiş. Gazi lakabı verilmiş. Aynı zamanda biz kendisine kehfül devle vel mille, yani milletin ve devletin sığınağı lakabı verilmiş. Birçok lakaplar veriliyor ona bu anlamda baktığımızda. Nizamut devle lakabı veriliyor. Biz yaptığı seferlerden dolayı. Bu putu dört parçaya ayırıyor. Gönderdiği yerler de çok ibretlidir. Bir tanesini Gazne'de Ulu Cami'nin, kendi yaptırdığı caminin önüne, sarayının önüne bir parçasını, bir parçasını Mekke'ye, bir parçasını da Medine'ye gönderiyor. Yani putu dört parçaya ayırarak bütün dünyaya buradan bir büyük olayın işaretini, duyurusunu yapıyor. Halifeye de ayrıca bir elçi göndererek bu fethi duyuruyor.
Bağdat halifesini hocam.
Bağdat halifesi bu sırada esirdir. Haberleşmeyi nasıl yapıyordu peki? Yani oraya put parçasını gönderemezdi.
Büveyhoğullarının
esiridir. Evet. Bundan dolayı da Sultan Mahmud'un Abbasi halifesi Kadir Billah'la haberleşmelerinde çok yani enteresan usuller kullandığını söyleyebiliriz. Saraya giriş çıkış dahil olmak üzere. Büveyhoğulları ile ilişkileri çok iyi değildir. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Gazneli Mahmud'un yapmış olduğu seferlerin namını duyunca Fatimiler ve Büveyhoğulları ona ünvanlar vermek istiyorlar. Yani Sultan Mahmud'a ünvan vermek istiyorlar. Sultan Mahmud bu ünvanları geri çeviriyor. Kabul etmiyor. Hediyeleri kabul etmiyor. Neden? Çünkü o Sünni İslam'ın temsilcisi olduğunu söylüyor. Fatimilikle mücadele ettiğini söylüyor. Çünkü yaptığı seferle 17 seferden 3 tanesi de Karmatiler üzerinedir. Yani Batıniliğin bir kolu olan ve Büveyhoğulları ile işbirliği içerisinde olan Afganistan bölgesinde de bulunan bir kol üzerinedir. Dolayısıyla o aynı zamanda yani Hanefi mezheptendir. Mezhep olarak tarih kaynakları onu o şekilde belirtiyor. Ve Sünni'dir. Bunu da açıkça ilan etmiştir. Yayıldığı bölgelerde, aldığı bölgelerde de kurduğu eğitim kurumlarını buna göre inşa ettirmiştir.
Hocam zaten önümüzdeki programlarda Batınilik ve Gazne ilişkisine de mutlaka bir vurguda bulunmak, ayrıca ele almak gerekiyor.
Tabii çok önemli bir çok konu. Önemli yani bir konu, o evet. Konu her zaman da güncelliğini korumuştur. Yani ne yazık ki İslam tarihinde ve günümüzde de var olan, böyle yer yerde terör olaylarında, şiddet olaylarında kullanılan çok ilginç bir yapıdır. Yani o bakımdan ele alınmasında yarar olacaktır dinleyicilerimiz açısından, eğitim bakımından, tarihimiz açısından da, geleceğe bakma anlamında da dersler çıkaracağımız ilginç bir konudur.
Hocam, kendisine Gazneli Mahmut'un babası tarafından verilen tavsiyelerden birisinin orduyu boş bırakmamak oldu ve bu anlamda da seferleri etkiledi. Fakat bir de ekonomik sebepler var.
Evet, ekonomik sebepler de çok önem taşıyor. Özellikle Hindistan bölgesinde tapınaklar halkın soyularak, dini duyguları kullanılarak altınların, paraların biriktirildiği, depolandığı yerler. Ve buraları gerçekten çok zengin bir hazineye sahip. Her sefer sonucunda bir tapınağın ele geçirildiğini düşünecek olursak, ki onlarca tapınak böylece ele geçirilmiştir. Aynı zamanda da pek çok raja, saray ve hazinesiyle beraber bağlılığını arz etmiştir. Raja, Hindistan'da hükümdar anlamında kullanılan, bey ya da sultan anlamında bir kavram. Racalıkların pek çoğunu, Pencap racalığı olmak üzere Bayhan racası, Anantban racası ve güneydeki bütün Kalikuta limanına kadar olan racalıkların hepsini Indus nehri boyunca ele geçirdiğini görüyoruz. Indus catlarını vergiye bağlamış, düzene koymuştur. Indus catı kimdir, nedir? Indus nehri üzerinde ticaret kervanlarına haramiler diyebileceğimiz bir yapı ve korsanlık yaparak saldırılar düzenleyen, bölgedeki güvenliği bozan korsanların ismi Indus catları. Indus catlarıyla da mücadele ederken tarihimizde bir yenilik daha yapıyor. Yani Türk tarihinde de bilinen ilk önemli gelişmelerden birisidir bu. 1027 yılındaki son seferinde, yani 17. seferde Sultan Mahmut 1400 gemiden oluşan bir donanma hazırlıyor. 1400 gemi. Tarihlerin verdiği rakamlara göre 1400 gemi özel olarak yaptırılmıştır ve savaş amacıyla inşa ettirilmiştir.
Her hocam gemi... Şimdi bu verdiğiniz bilgi çok ilginç, çünkü Türklerin denizle ve denizcilikle tanışması hep Çakabe üzerinden.
Anadolu tarihi açısından, evet, baktığımızda Çakabe gösteriliyor ama onu ben çok sağlıklı bir tarih
olarak görmüyorum. Ama Gazneli'yi şimdi öğreniyoruz yani. Sizden. Gazneli, evet, gemi de yaptırmış.
Yani Tolunoğlu denize, Ahmet, evet. Tabii Tolunoğlu Ahmet'e de götürülebilir. Yani Tolunoğlu Ahmet de Gazneli Mahmut'tan öncedir. Ondan dolayı yani Tolunoğlu Ahmet'in donanmayla Anadolu'ya yaptığı seferleri de unutmamamız lazım. Tarihimizin bu anlamda yeniden tartışılarak yeni bir kararın verilmesi lazım. 1081 anlamlıdır. Yani Bizans donanmasını donanma komutanı Çağka Bey'in işte alarak bir beylik kurması, İzmir'i alması ve Batı Anadolu'da yaklaşık olarak 11 yıl boyunca devam ettirdiği seferlerle ilk denizci beyliği kurmuş olması anlamlıdır. Ancak yani sadece bu değildir donanmanın Türk tarihinde kullanılması. İşte açık bir örnek, 1400 geminin inşa edilmesi ve bu gemilerin donanma hüviyetinde olması, yani ticaret gemisi değil. 20 tane de Levent koyuyor her bir gemiye. Bu ne demektir? 1400 çarpı 20. Yani en az 20 bine yakın. Yani şöyle 20, affedersiniz, rakam olarak 20 ile çarptığımızda.
28 bin hocam.
Tabii, evet, daha fazla. Bir 28 bin kişilik donanma kuvvetinden bahsediyoruz. Müthiş bir kuvvettir bu. Ve bütün korsanları temizlemiştir Indus Vadisi'ndeki. Ki Indus Nehri Hindular nazarında kutsal nehirdir. Bir de işin manevi, yani İslam'ın bölgeye yayılmasının bir de işin bu boyutuyla ele alınması lazım. Yani evet, bir ülkede nasıl yayabilirsiniz İslamiyet'i? Öncelikle güvenlik ve askeri bakımdan sağlarsanız, evet, yayılabilirsiniz.
Güray hocam, zamanımızı doldurmuşuz Neslihan'dan. Hep olduğu gibi uyarı geldi ve ben de her zamanki gibi dalmıştım. Teşekkür ediyorum kendisine. Ama evet, Gazneli Mahmut konusuna önümüzdeki haftada devam etmek durumunda olduğumuzu zannediyorum, evet, hocam.
Evet, biz başlamış olduk.
Şimdi bir giriş yapmış, evet, olduk, evet.
Çok önemli konular var.
Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızın, hocam ağzınıza sağlık. Sağolunuz.
Sağ olun.
Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Ne yazık ki süremiz bitti. Bitiriyoruz bu hafta Türk Tarihinizin Deyi, değerli dinleyicilerimiz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.